Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri Ünite 8 Rehabilitasyon. Yazar Profesör Doktor Nesrin Demirtaş, Editör Doçent Doktor Didem Arslantaş. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra rehabilitasyon, bozukluk, özürlülük, engellilik ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramlarını tanımlayabilecek, rehabilitasyon ve özürlülük haklarının tarihsel gelişimini sıralayabilecek, dünya ve Türkiye'de özürlülük oranlarını, özür türlerini ve nedenlerini açıklayabilecek, rehabilitasyonun temel ilkelerini belirleyebilecek, tıbbi, mesleki, psikososyal ve toplum temelli rehabilitasyon uygulamalarının önemini ve kapsamını ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: rehabilitasyon, bozukluk, özürlülük, engellilik, tıbbi rehabilitasyon, psikososyal rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon içindekiler. Giriş, tanımlar, özürlülüğün nedenleri, özür türleri, özürlerin nedenlerine göre sınıflandırılması, dünyada ve Türkiye'de özürlülük oranları, rehabilitasyon ve özürlülük haklarının tarihsel gelişimi, rehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon, psikososyal rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık yalnızca hastalık ya da bedensel güçsüzlüğün olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinin olmasıdır. Hastalık ise bulgularla ortaya çıkan patolojik bir durumdur. İnsanlığın temel amacı, toplumdaki her bireyin mümkün olduğu kadar en iyi düzeyde sağlıklı bir yaşam sürdürmesini sağlamaktır. Dolayısıyla doğuştan veya sonradan oluşabilecek hastalıkları, kazaları engellemek, bu nedenlerle oluşan özürlerin kişiler üzerindeki etkilerini önlemek, azaltmak ya da gidermek ve insan onuruna yaraşır sağlıklı yaşam standartlarının, eşitliğin, özgürlüğün sağlandığı evrensel bir düzenin yapılandırılması ve devam ettirilmesi için geliştirilen rehabilitasyon uygulamaları önem kazanmaktadır. Tanımlar: rehabilitasyon, İngilizce kökenli rehabilitate fiilinden türemiş olup, iyileştirmek, düzeltmek, eski haline döndürmek, yeni alışkanlıkların kazandırılması veya yeni bir duruma adaptasyonun sağlanması anlamına gelen bir terimdir. Ancak günümüzde rehabilitasyon bu dar anlamın çok ötesine geçmiştir. Rehabilitasyon, fizyolojik veya anatomik yetersizlikleri veya çevreye uyum sorunu olan kişinin fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve eğitsel potansiyelini en üst düzeye çıkarma olarak tanımlanmaktadır. Özürlülüğün tanımlanması ve bununla ilgili terimlerin kullanılmasında uluslararası düzeyde farklılıklar görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 1980 yılında kabul görecek şekilde bozukluk, özürlülük ve engelliliğin uluslararası sınıflandırması, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps kullanıma sunmuştur. Bu sınıflandırma kapsamında tanımlar yapılmıştır. Ancak görülen bazı aksaklıklar nedeniyle daha sonra insanın biyopsikososyal bir model olduğu düşünülerek yeni bir model olan işlevsellik, yetimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması International Classification of Functioning, Disability and Health geliştirilmiştir ve Mayıs 2001'deki Dünya Sağlık Asamblesi'nde uluslararası kullanımı onaylanmıştır. İşlevsellik, yetimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması, sağlık ve sağlıkla ilgili alanları sistematik olarak gruplandırır. Hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların vücut fonksiyonunu ve yapısını nasıl bozduğunu, aktivitelerini nasıl sınırladığını, sosyal alanda katılımı nasıl kısıtladığını belirten standart kodlar içerir. Dolayısıyla, insanın fonksiyonelliği, işlevselliği ve özürlülük durumu, hem bireysel hem de sosyal alanda değerlendirilmektedir. Bu sınıflandırmada özürlülük, aktivite limitasyonu olarak, engellilik, katılım kısıtlılığı olarak ifade edilmektedir. Sadece özürlüler için değil, tüm bireyler için kullanılabilen bu sınıflandırmanın amaçları, sağlık ve sağlıkla ilgili durumların, sonuçlarının ve belirleyicilerinin anlaşılması ve araştırılması maksadıyla bilimsel bir temel hazırlamak, sağlıkla ilgili bilgi sistemleri için sistematik kodlama şemaları sağlamak, disiplinler arası standart bir dil oluşturmaktır. Dolayısıyla ırk, sağlığın yanı sıra araştırmalarda, eğitim, sosyal güvenlik, insan hakları, işe yerleştirme, iş sağlığı gibi sosyal politikaların oluşturulmasında kullanılabilmektedir. Sağlığın yanı sıra, eğitim, sigorta, sosyal güvenlik, insan hakları, iş sağlığı, sağlık ve özürlülükle ilgili politikaların oluşturulması ve istatistiklerin elde edilmesi gibi birçok alanda kullanılması hedeflenmiştir. Yukarıda açıklanan IRD ve IRD kapsamında özürlülük farklı derecelerde tanımlanabilir. Bozukluk, yetersizlik, impairment, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle vücut yapısı, anatomik, fizyolojik ve psikolojik ve fonksiyonlarında, işlevlerinde anlamlı sapma ya da kayıp olarak tanımlanmaktadır ve organ seviyesinde bozuklukları kapsamaktadır. Özürlülük, yetimi, sakatlık, aktivite limitasyonu, disability, bozukluklar nedeniyle kişisel seviyede fonksiyonel aktivitenin sınırlanmasını ve katılımın kısıtlanmasını, yaşamda karşılaşılabilecek sorunları ifade eder. Herhangi bir aktiviteyi insan için normal kabul edilen aralık veya tarzda yapabilme yeteneğinin azalması veya kaybedilmesidir. Engellilik, katılım kısıtlılığı, handicap, toplumsal düzeyde ortaya çıkar. Bozukluk ya da özür nedeniyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak normal rolün yerine getirilememesi, kısıtlanması olarak açıklanır. Örneğin yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçişen bir hastayı ele alalım. Mesleği öğretmenlik olan bu hastanın yüksek tansiyonun yol açtığı beyin kanaması sonucu vücudunun bir tarafında felç gelişmiş ve konuşma bozukluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle artık öğretmenlik yapamayan hasta fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden sıkıntı ve zorluklar içindedir. Bu örnekte, yüksek tansiyon hastalık nedeniyle damar, sinir ve kasların fonksiyonlarında ortaya çıkan anormal değişiklikler, bozukluk, vücudun bir yarısında gelişen felç ve konuşma bozukluğu, özür nedeniyle bu kişinin artık öğretmenlik yapamayışı ve sosyal aktivitelere katılamaması ise engellilik durumudur. Yaşam kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini, bireyin, gerek kültürel ve içinde bulunduğu ortamın değer yargıları, gerekse kendi hedefleri, beklentileri, standartları ve ilgileri bağlamında, hayatta kendi durumunu algılama biçimi olarak tanımlamıştır. Yaşam kalitesi, çok boyutlu bir kavramdır. Yaşam kalitesini oluşturan faktörler, fiziksel ve bedensel iyilik hali, kişisel gelişim ve tatmin olma durumu, diğer insanlarla ilişkiler, sosyal ve toplumsal aktivitelerin bir yansımasıdır. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, birey için beklenen, istenen fiziksel, sosyal ve emosyonel iyilik halinin medikal bir durumdan ne derece etkilendiğini ifade etmektedir. Hastanın ve tedavisinin hasta üzerindeki etkilerinin yine hasta açısından değerlendirilmesidir. Dikkat, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi çok yönlüdür ve subjektiftir. Biyopsikososyal bir yapı olarak insanın organik beden yanında onu varlık olarak bütünleyen psikososyal bedeni de vardır. Bu nedenle hem organik hem de psişik, sosyal ve emosyonel parametrelerde hastanın ve veya tedavinin etkileri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçekleriyle ölçülebilir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçekleri. Genel ölçekler, sağlık profilleri, yararlılık ölçümleri ve özgün ölçekler, hastalığa özel ölçekler, popülasyona özel ölçekler, işlere özel ölçekler ve durum ya da soruna özel ölçekler olarak sınıflandırılmaktadır. Özürlülüğün nedenleri, özürlülük genelde kaynağına ve sebeplerine göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kaynağına göre sınıflandırıldığında, doğuştan gelen özürlülük nedenleri arasında genetik bozukluklar, akraba evliliği, gebelik sırasında annenin karşılaştığı travmalar, hastalıklar, ilaç kullanımı, ışına maruz kalmak, annenin alkol ve madde bağımlısı olması, kötü beslenmesi gibi nedenler görülmektedir. Sayılan tüm bu nedenler kaçınılmaz, önlenemez durumlar değildir. Tıp bilimince gerçekleştirilen araştırmalarla genetik bozuklukların bir kısmı önceden belirlenebilmektedir. Doğum sırasında kazanılan özürler, kötü ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar, travmalar, yanlış uygulamalar, hastalıklar ve beyin nedeniyle olmaktadır. Doğum sonrasında, iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, savaşlar, terör olayları, endüstriyel kazalar, deprem ve benzeri yıkım olayları, büyük sanayi kazaları, süregen hastalıklar temel özürlülük nedenleri arasındadır. Yukarıda sıralanan bu nedenlerin büyük çoğunluğunun önlenebilir nitelikte olduğu bilinmektedir. Dikkat, özürlülük bir kader değildir. Toplum bilinçlendirilir ve gerekli önlemler alınırsa özürlülük büyük oranda önlenebilir. Bunun için, insana her şeyin üstünde değer veren bir anlayışın toplumda benimsenip yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ısrarla üzerinde durulması gereken ana konu, özürlülüğün oluşmasını önlemek amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak ve uygulamaktır. Özür türleri: görme özürlüler, işitme özürlüler, dil ve konuşma özürlüler, ortopedik özürlüler, zihinsel özürlüler, ruhsal ve duygusal özürlüler, süren hastalığı olan özürlüler. Özürlerin nedenlerine göre sınıflandırılması: fiziksel özürler, kas iskelet, sinir ve damar sistemini ilgilendiren durumlarda, aktivitelerin kavrama, el ve kolu çeşitli görevlerde kullanma, yürüme, çömelme, eğilme, merdiven inip çıkma, solunum, konuşma gibi fiziksel fonksiyon kaybı nedeniyle kısıtlanmasıdır. Kas iskelet, sinir ve damar sistemini ilgilendiren bozuklukların yanı sıra dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri de çok fazladır. Dil ve konuşma bozuklukları sesleri telaffuz etmekten, düşünceleri sözlü ve yazılı kelimelere dökme zorluğuna kadar farklı düzeylerde olabilir. Duyusal özürler: görme, işitme gibi duyuların yetersizliği nedeniyle çevrenin bir kısmının algılanamamasıdır. Görme özürlülerin bazılarının görmesi bulanıktır. Şekilleri ve renkleri ayırmakta zorlanırlar. Görüş açıları çok dardır. İşitme özürlüler bilgi edinmek, öğrenmek için görme yetilerini kullanmak zorundadırlar. İletişim genellikle dudak okuma ve işaret dili şeklinde görseldir. Telsiz mikrofon ve işitme cihazı gibi çeşitli araçlar kullanabilirler. Algısal ve ruhsal bozukluklar nedeniyle oluşan özürler: zihinsel, ruhsal ve duygusal fonksiyonların sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlardaki yetersizliğidir. Okuma, yazma, kavrama, sayı sayma, organizasyon becerileri, zaman mekan algılama, sosyal ortamlara uyma sorunları gibi pek çok yönleri vardır. Süren hastalıklar nedeniyle oluşan özürler: doğuştan veya sonradan olan kalıcı hastalıklar, stres ve çevre faktörleri gibi çeşitli nedenlerden etkilenerek özür oluşmasına yol açabilirler. Dünyada ve Türkiye'de özürlülük oranları sönün ölçütlerine göre: gelişmiş ülkelerde nüfusun %10'unun, gelişmekte olan ülkelerde ise %12'sinin özürlü olduğu kabul edilmektedir. Buna göre tüm dünyada 500 milyon, Türkiye'de 8 milyon civarında özürlü olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye, de 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ve Özürlüler İdaresi Dairesi'nin işbirliğiyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki tüm yerleşim yerlerinde yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 ile Türkiye'de özürlülerin sayısı, oranı, sosyoekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, beklentileri, özürlülük türü, özürün oluş sebebi, bölgesel farklılıklar ile süren hastalığa sahip olma oranlarının ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırmada, 2002 yılında Türkiye nüfusu 68.622.559 iken, özürlü sayısı 1.722.305 olarak belirlenmiştir. Buna göre, özürlü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 ve süren hastalığı olanların oranı ise %9.70'dir. Özürlülerin %48.4'ünü ortopedik, %27.8'ini zihinsel, %25.9'unu görme ve %17.4'ünü işitme özürlüler oluşturmaktadır. Doğumla birlikte gelen özürlülük daha azken, yaşlılık da artmaktadır. Çocuklukta ve gençlikte özürlülüğe daha az rastlanmaktadır. Araştırmanın cinsiyet dağılımı verileri tablo 1'de gösterilmiştir. Fiziksel özürlülerin iş gücüne katılmaları ile ilgili verilere bakıldığında, yaklaşık %78'inin iş gücüne dahil olmadığı görülmektedir. İş gücüne dahil olan yaklaşık %22'lik kesim içerisindeki genel işsizlik oranı %15.5'tir. Süren hastalığı olanların ise %23'ü iş gücüne katılmakta, %77'si ise iş gücüne dahil olamamaktadır. Süren hastalığa sahip özürlülerin genel işsizlik oranı da %10.7'dir. Rehabilitasyonun ve özürlülük haklarının tarihsel gelişimi özürlü kişilerin rehabilitasyonu ve bu doğrultuda haklar elde edilmesine yönelik girişimler birdenbire başlamamış, zamanla biçimlenmiştir. Farklı dönemlerde özürlülük ve özürlü haklarına ilişkin farklı modeller benimsenmiştir. Özürlülüğe ilişkin ilk ve en eski model ahlaki modeldir. Bu modelde özürlülüğün ahlaki çöküntüden kaynaklandığına, özürlü kişilerin bedenlerine şeytanın ve kötü ruhların egemen olduğuna inanılmıştır. Bu nedenle hem özürlüler hem de onların aileleri utanç yaşamaya başlamışlar ve damgalanmışlardır. Aynı zamanda suçlanmışlar, hatta cezalandırılmışlardır. Pek çok kültürde özürlü kişilerin karşılaştığı bu gibi olumsuz durumlar 21. yüzyıla dek değişik ölçülerde olsa da varlığını korumuştur. Medikal model 1800'lü yılların ortalarında tıp ve rehabilitasyon alanlarındaki gelişmelerle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu model ahlaki çöküntüden çok patoloji ile sınırlıdır. ahlaki model kadar kötüleyici olmasa da, özürlülüğü olan kişiye ya da özürlülük yaşantısına değil de özürlülüğe odaklanmıştır. Özürlü kişilere ve onların ailelerine tanı, tedavi, bakım ve izleme programlarının güçlendirilmesi, önleme programlarının dikkatle hazırlanması, özürlü kişilerin ve onların yakınlarının yaşam kalitelerini yükseltilmesi gibi birçok olanak sağlamıştır. Dikkat medikal modelde otomatik olarak tüm özürlü kişilerin yeteneklerinin sınırlı olduğu varsayılmakta ve aşırı koruyucu kollayıcı tutumlar sergilenmektedir. Bununla ilişkili olarak, özürlü kişilerin yaşadıkları sorunlarda, ahlaki modeldeki kadar değilse de, ciddi bir artış gözlenmiştir. Özürlülere karşı toplumun olumsuz tutumları, damgalama, aşağılama ve benzeri özürlü kişilerin toplumdan dışlanmasına, toplumsal yaşama etkin biçimde katılamamalarına, kendilerine damgalanmış, toplumdan soyutlanmış hissetmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla, özürlüler var olan potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel olanaklardan çoğu kez yoksun bırakılmışlardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, özürlü kişilerin vatandaşlık hakları eskiye kıyasla daha çok dikkate alınmaya başlamıştır. Özürlü kişilerin toplumdaki diğer kişiler gibi her türlü vatandaşlık hakkına sahip oldukları varsayılmıştır. Toplumsal yaşamın hemen hemen her alanında gözlenen özürlü haklarının ihlali gibi sorunlar, yasaların uygulanmasındaki aksaklıklar, özürlülük mevzuatındaki yetersizlikler yeni bir hareketin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere gelişmiş batılı ülkelerde 1970'li yıllardan itibaren biçimlenen özürlülük hakları hareketi esas olarak özürlü kişilerin ortak bir hedef doğrultusunda örgütlenerek haklarını politik eylem platformunda dile getirmelerini, savunmalarını ve güçlenmelerini amaçlamaktadır. Özürlülük hakları hareketinin ivme kazanmasıyla özürlülüğe yol açan nedenler daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Özürlülüğün, kişinin özür durumundan çok toplumun koyduğu engellerden kaynaklandığı, bu engellerin özellikle ayrımcılık ve ön yargıyla biçimlendiği görülmeye başlamıştır. Bu doğrultuda da sosyal model ortaya çıkmıştır. Sosyal modele göre, özürlülük, kişiler arasındaki fiziksel, zihinsel ve farklılıkların bir yansıması olmaktan çok, toplumdaki ayrımcılığın, ön yargının ve dışlamanın bir ürünüdür. Özürlü kişilerin, özürlülük durumları, çevre koşullarının kişilerin durumuna ne kadar uygun olduğuna bağlıdır. Başka bir ifadeyle, çevresel, fiziksel, mekansal koşullar ve toplumsal tutumlar kişileri özürlü kılmaktadır. Dikkat, sosyal modele göre engelli kişi yoktur. Engellenmiş kişi vardır. Bu gelişmeler doğrultusunda, özürlülük hakları hareketinin ürünü olarak nitelendirilebilecek ve global öneme sahip olan en temel hukuki düzenleme, Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Beyannamesi, Declaration on the Rights of Disabled Persons, adı altında 9 Aralık 1975 tarihinde Genel Kurul'un 3447 sayılı kararıyla ilan edilmiştir. Beyanname, özürlü kişilerin haklarının korunması için ulusal ve uluslararası eylemin önemini vurgulamaktadır. Bu beyannamenin maddeleri şöyledir. Madde 1. Özürlü kişi, disabled person, terimi doğumsal olsun veya olmasın, fiziksel veya zihinsel kapasitesindeki bir yetersizliğin sonucu olarak, normal kişisel veya sosyal yaşamın gereklilerini kısmen veya tümüyle kendi başına sağlayamayan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir. Madde 2. Özürlü kişiler bu beyannamede ortaya konulan tüm hakları kullanabilme yeteneğine sahiptirler. Bu haklar, herhangi bir istisna olmaksızın ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mal varlığı, soy veya herhangi bir başka durum dikkate alınmaksızın özürlü kişinin kendisi veya ailesi için garanti edilmektedir. Madde 3. Özürlü kişiler, insani değerleri nedeniyle doğuştan saygı görme hakkına sahiptirler. Özürlü kişiler, özürlülüklerinin orijini, doğası ve ciddiyeti ne olursa olsun, kendi ülkelerindeki yaşıtları olan diğer vatandaşların sahip oldukları en başta olabildiğince normal ve tam anlamıyla iyi bir yaşam sürme hakkı olmak üzere tüm haklara sahiptirler. Madde 4. Özürlü kişiler, diğer insanların sahip oldukları aynı vatandaşlık haklarına ve siyasal haklara sahiptirler. Madde 5. Özürlü kişiler olabildiğince kendilerine güvenlerini sağlamak üzere düzenlenmiş önlemlere hak kazanmışlardır. Madde 6. Özürlü kişiler, protez ve ortopedik aletleri de kapsayan tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi, sosyal entegrasyon veya yeniden entegrasyon süreçlerini hızlandıracak kapasite ve becerilerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olacak tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, eğitim, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, yardım, danışmanlık, yerleştirme hizmetleri ve diğer hizmetleri elde etme haklarına sahiptirler. Madde 7. Özürlü kişiler, ekonomik ve sosyal güvenlik ve iyi düzeyde yaşama hakkına sahiptirler. Kapasitelerine göre istihdam edilme veya yararlı, verimli ve kazançlı bir işe girme, sendikalara katılma hakkına sahiptirler. Madde 8. Özürlü kişiler, ekonomik ve sosyal planlamanın tüm aşamalarında özel ihtiyaçlarının dikkate alınması hakkına sahiptirler. Madde 9. Özürlü kişiler, aileleriyle veya koruyucu ebeveynleriyle yaşama ve tüm sosyal, yaratıcı veya rekreasyonel etkinliklere katılma hakkına sahiptirler. Hiçbir özürlü kişi, kendi isteği dikkate alınmasızın bir yerde ikamete, durumunun gerektirdiğinden farklı bir tedaviye zorlanamaz. Eğer özürlü kişinin uzmanlaşmış bir kuruluşta kalması zorunlu ise, kuruluşun çevre ve yaşam koşulları özürlünün yaşıtlarının normal yaşamına olabildiğince yakın olmalıdır. Madde 10. Özürlü kişiler, her türlü sömürüye, ayrımcı, istismarcı veya aşağılayıcı nitelikteki her türlü düzenlemeye ve tedaviye karşı korunacaktır. Madde 11. Özürlü kişiler, böyle bir yardımın zorunlu olduğunun anlaşılması halinde yakınlarının ve mülklerinin korunmasını sağlayacak nitelikli hukuki yardımdan yararlanabileceklerdir. Eğer yargılama usulleri kendilerine karşı olursa hukuki işlemler onların fiziksel ve zihinsel durumlarını tam anlamıyla dikkate alacaktır. Madde 12. Özürlü kişilerin örgütleri. Özürlü kişilerin hakları ile ilgili tüm konularda başarıyla danışmanlık verebilir. Madde 13. Özürlü kişiler, aileleri ve toplulukları, uygun olan tüm araçlarla bu beyannamede belirtilen haklarına ilişkin olarak tam anlamıyla bilgilendirilecektir. Sıra sizde bir özürlülük hakları hareketinin ürünü olarak nitelendirilebilecek ve global öneme sahip olan en temel hukuki düzenleme hangisidir? Sıra sizde bir yanıt. Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in uzmanlık örgütleri 1980'li yıllarda özürlülük konusunu kapsamlı olarak ele almışlardır. 1980 yılında daha önce anlatılan bozukluk, özürlülük ve engelliliğin uluslararası sınıflandırması, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler 1981 yılını Uluslararası Engelliler Yılı olarak ilan etmiştir. Ardından 1982 yılında işlev ve yapı farklılıkları ile yeti yetimlerinin önlenmesi ve rehabilitasyonu ile engellilere fırsat eşitliği sağlanması üzerine inşa edilen Dünya Eylem Programı kabul edilmiştir. Daha sonra 1983 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdam Hakkında Sözleşme kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Beyannamesi, pek çok ülkede özürlülük alanında önemli adımlar atılmasına yol açmıştır. Bunlar arasında ABD'de 1990 yılında yürürlüğe giren özürlülükleri olan Amerikalılar Kanunu, Americans with Disabilities Act, özürlülerin haklarının korunması ve toplumla bütünleşmeleri önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen en yeni kanunlar arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları Komitesi 1994 yılında engellilere ilişkin ayrımcılığa vurgu yaparak genel bir yorum yayınlamış, sorunu temel insan hakları sözleşmeleri çerçevesine taşımıştır. Bununla ilişkili bir başka gelişme, Avrupa Özürlülük Forumu, European Disability Forum'dur. Avrupa Özürlülük Forumu, Avrupa Topluluğu bünyesindeki tüm özürlü kuruluşlarını içeren şemsiye organizasyondur. Oluşumun temel amaçları, Avrupa topluluğundaki özürlülerin seslerinin temsilcisi olmak, tüm Avrupa topluluğu inisiyatiflerinin özürlülerin insan haklarını güçlendirmelerini kolaylaştırmak ve ayrımcılığa karşı kapsamlı Avrupa mevzuatını oluşturmaktır. Tüm dünyada özürlülerle ilgili bu gelişmeler olurken nüfusunun %12.29'u özürlü olan Türkiye'de de özürlü vatandaşların hakları başta anayasamız olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Özürlüler İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümüyle her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Bu kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsamaktadır. Dikkat! Birleşmiş Milletler Özürlü Bireylerin Hakları Beyannamesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 3 Aralık 2008 tarihinde kabul edilmiştir ve dolayısıyla Türkiye'de bu sözleşmeye taraf olmuştur. Türkiye'de özürlü işçi çalıştırmakla ilgili yasal düzenlemeye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesinde yer verilmiştir. Bu kanuna göre, işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde bakanlar kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü işçileri, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlamaktadırlar. Özürlü işçi çalıştırma oranı, Bakanlar Kurulu'nun 2005/9077 sayılı kararıyla 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu iş yerlerinde %4. Özel sektör iş yerlerinde %3 olarak belirlenmiştir. Rehabilitasyon, kişinin yaşamın tüm alanlarına katılımını sağlamak ve fonksiyonları engelleyecek tüm durumları veya engellemiş tüm fonksiyonları düzeltmek için eğitim ve deneyime sahip farklı alanlarda çalışan uzmanlar tarafından yapılan çabaların tümünü kapsamaktadır. Rehabilitasyon, kişiyi bir bütün olarak ele alır. Özürlü, ekibin tartışılmaz üyesidir. Önleme, tedavi ve uzun süreli bakım ve takibi kapsar. Ekip çalışmasını gerektirir. Rehabilitasyon süreklilik isteyen bir uygulamadır. Dünya Sağlık Örgütü, Sakatlık önleme ve rehabilitasyon raporunda şu ilkeleri kabul etmiştir. Rehabilitasyon, sakatlık ve engelliliğin etkisini, sakat ve engellilerin çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm önlemleri içerir. Rehabilitasyonun amacı, özürlüleri çevreye uyum için eğitmek ve onların sosyal entegrasyonu için mevcut çevre ve toplumda da düzenlemeler yapmaktır. Rehabilitasyon hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, özürlü kişilerin birlikte yaşadıkları aileleri ve toplumda görev almalıdırlar. Dikkat! Rehabilitasyon uygulamalarında istenilen amaca ulaşılabilmesi için birçok disiplinin bir arada çalışması gerekir. Rehabilitasyon ekibine dahil olanlar: özürlü kişi, aile, uzman doktor, fizyoterapist, hemşire, diyetisyen, iş ve uğraşı terapisti, işitme ve konuşma terapisti, otyolog, ortez, protez teknikeri, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, mesleki danışman, rehabilitasyon mühendisleri, tıbbi cihaz şirketleri, okul yönetimi ve öğretmen, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, işveren, rehabilitasyon farklı alanlardaki uygulamaları kapsar. Bunlar: tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, psikososyal rehabilitasyondur. Tıbbi, mesleki ve psikososyal rehabilitasyon ayrı ayrı düşünülemez. Her zaman birbirlerini tamamlarlar. Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon, özürün önlenmesi ve özürlünün sağlık ve fonksiyonelliğinin birçok disiplinlerin katılımı ve disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasıdır. Kişinin sağlığını farklı şekilde tehdit eden özürlülük durumunu, fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlamaların el verdiği ölçüde azaltmaya, mümkünse ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulamalarını içeren ve özürlü kişinin fiziksel kapasitesini en üst dereceye çıkartarak, günlük yaşamda mümkün olabilen en üst fonksiyonel bağımsızlık düzeyine ulaşmasını amaçlayan hizmetler bütünüdür. Sıra sizde iki tıbbi rehabilitasyon uygulamaları ne üzerine odaklanır? Sıra sizde iki yanıt tıbbi rehabilitasyon uygulamaları özürlülük üzerine odaklanır. Tıbbi rehabilitasyonun temelini, diğer alanlarda olduğu gibi, hastanın dikkatli ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Hastalık tanısı, hastanın hikayesi, muayene bulguları ve tetkik sonuçları değerlendirilerek konulur. Hikaye alınırken, daha önce geçirdiği hastalıklar sorgulanmalı. Sinir sistemi, kas iskelet sistemi, kalp ve akciğerlerle ilgili hastalık ve psikiyatrik hastalık öyküsü varsa bunların üzerinde daha çok durulmalıdır. Yaşam tarzının sorgulanması kapsamında ilgi alanları, en çok hoşlanılan spor dalları, zeka oyunları, katıldığı sosyal aktiviteler ve bunlara katılımın devamlılığı, diyet, ilaç, alkol ve sigara kullanımı belirlenmelidir. Sosyal yönden, sosyoekonomik durumu, aile içi sorunlar, ailenin tutumu, ev düzeninde mimari engellerin varlığı araştırılmalıdır. mesleki yönden, eğitim düzeyi, mesleği, varsa iş tecrübesi, iş yerindeki mimari engeller ve maddi geliri hakkında bilgi alınmalıdır. Hastanın fizik muayenesinde, hasta hastalık nedeniyle ortaya çıkan yetersizlikler ve sakatlıkları gösteren fizik bulgular yönünden değerlendirilir. Tüm vücut sistemleri ile ilgili bulgular ve bunun kapsamında solunum, kalp ve dolaşım, boşaltım ve üreme sistemi ile ilgili bulgular kaydedilmelidir. Kas iskelet sistemi ile ilgili olarak eklem stabilitesi, eklem hareket sınırları, kas kuvvetleri değerlendirilir. Nörolojik muayenede bilişsel durum, kas ve sinirlerin fonksiyonları, konuşma, işitme ve lisan durumu, refleksler, yüzeysel ve derin duyu ile ilgili incelemeler yapılır. Ayrıca, hastanın fonksiyonel bağımsızlığını tekrar kazanabilmesi için gerekli olan fiziksel, psikolojik ve entelektüel kapasitesi belirlenir. Fonksiyonel değerlendirmede, günlük yaşam aktiviteleri, banyo yapma, tuvaleti kullanma, giyinme, yatağa yatıp kalkma, yemek yeme, saç tarama, diş fırçalama, tıraş olma, makyaj yapma, ambulasyon aktiviteleri ve motorlu araç kullanımı incelenir. Ambulasyon herhangi bir yöntem kullanarak bir yerden bir yere hareket etmektir. Örneğin, yürüyerek, emekleyerek, cihaz, protez, baston ya da tekerlekli sandalye kullanarak ambulasyon sağlanabilir. Hastanın tam olarak fonksiyonel kapasitesinin belirlenmesi başarılı bir rehabilitasyon için önemlidir. Hastanın yeni duruma uyum sağlaması için sahip olduğu beceriler geliştirilerek fonksiyonel bağımsızlık düzeyi artırılabilir. Dolayısıyla, rehabilitasyon amacıyla yapılan değerlendirme, ortopedik, nörolojik muayeneleri ve fizik muayenenin önemli bir kısmı olan fonksiyonel değerlendirmeyi içerir. Tanı konduktan sonra hastanın iletişim becerileri, önceki ve şimdiki fonksiyonel kapasitesi, günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili olarak, var olan veya birlikte oluşan diğer tıbbi problemler için uygulanacak tedaviler belirlenir. Farklı hastalıklarda uygulanan tıbbi rehabilitasyon girişimlerinden bazıları şunlardır. Beyin ve omurilik yaralanması olan hastaların rehabilitasyonu, başta trafik kazaları olmak üzere, beyin ve omuriliğe gelen darbeler, ateşli silahlarla yaralanmalar, spor ve iş kazaları ve düşmeler, beyin ve omurilikte yaralanmalara neden olurlar. Beyin ve omurilik travmaları her yaşta görülebilirse de, genç erkeklerde risk en yüksektir. Beyinde hasarın şekil ve şiddetine bağlı olarak belirti ve bulgular değişebilir. Hafif baş ağrısı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve hafıza kaybı gibi belirtilerle hafif seyrettiği gibi, yoğun bakım üniteleri gerektiren, her iki kol ve bacakta felçle sonuçlanan, idrar torbası, bağırsak ve cinsel işlev bozuklukları gelişen, zihinsel bozukluklar ve kişilik değişikliği yapan ağır durumlar da oluşabilir. Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun travma ya da başka nedenlerle yaralanmasıdır. Sağlıklı bir insanda omurilik ve sinirler, kollar, bacaklar ve beyin arasındaki sinir iletimini sağlarlar ve biz bu sayede hareket edebilir ve hissedebiliriz. Eğer sinir dokusu yaralanırsa, örneğin omurga kırıklarında duyu kayıpları, tam ya da kısmi hareket kayıpları yani felçler meydana gelebilir. Spastisite, kontrol edilemeyen kas kasılmaları ve süregelen sinir ağrıları, idrar torbası, bağırsak ve cinsel işlev bozuklukları, omurilik yaralanmalarında sık görülen problemlerdir. Tedavi rehabilitasyon ekibi tarafından planlanır. Rehabilitasyon çalışmaları hayati tehlikenin devam ettiği yoğun bakımda başlatılmalı ve hastanın durumu sabitleştikten sonra da devam ettirilmelidir. Süreç içinde gelişecek ikincil hastalıkları komplikasyon önlemek için erken dönemde önlemler alınmalıdır. Komplikasyon denilen bu durumlar, uzun süre yatmaya bağlı olarak kaslarda erime, deride basınç yaraları, kemik mineral dokusunda azalma, osteoporoz, kemik erimesi, eklemlerde sertlikler, kas içinde kemik oluşumları, idrar torbası ve böbrek taşları ve diğerlerinden oluşmaktadır. Bu hastalarda rehabilitasyonun amacı, fiziksel ve davranışsal tedavi kapsamında kas kuvvetini arttırma, denge, koordinasyon ve bilişsel fonksiyonu, günlük yaşam aktivitelerini, bağırsak, idrar torbası ve cinsel fonksiyonları geliştirmektir. Bu amaçlarla çeşitli fizik tedavi ajanları, sıcak, soğuk uygulamalar, masaj, çeşitli elektrik akım uygulamaları ve egzersizler uygulanır. Cihaz, baston, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye kullanımı için eğitimler verilir ve farklı amaçlara yönelik becerileri geliştirilir. Var olan yetenekleri ve geliştirilen becerilerini günlük yaşamda ne şekilde kullanabilecekleri öğretilir. Eğlendirici aktiviteler yoluyla toplumsal entegrasyonları sağlanır. Engelsiz ortamların oluşturulması ile ilişkili olarak evde, iş yerinde ve çevrede düzenlemeler yapılır. Ortopedik rehabilitasyon, hareket sistemini ilgilendiren çeşitli duruş bozuklukları, hastalıklar, kazalarla oluşan kırık, çıkık, bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları gibi ortopedik problemlerde bu sistemle ilgili cerrahi girişimler öncesinde ve sonrasında ortopedik rehabilitasyona gereksinim vardır. Ortopedik rehabilitasyon kapsamında doku iyileşmesinin tamamlanması, eski haline en yakın iyileşmenin gerçekleşmesi, eklemlere normal hareket ve fonksiyonlarının kazandırılması, zayıf kas gruplarının güçlendirilmesi ve oluşabilecek özürün önlenmesi amacıyla hastalara uygun geleneksel tedavi, fizik tedavi ajanları ve amaca yönelik egzersizler uygulanır. Gerektiğinde yardımcı cihazlar, kol, bacak ve gövdeye uygulanan cihazlar, ayakkabı destekleri, baston, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye gibi kullanılır. Ayrıca, duruş bozukluklarının düzeltilmesi ve iş yeri ergonomisi konularında eğitim verilerek fonksiyonları geliştirilmeye ve aktif yaşama dönüşleri kolaylaştırılmaya çalışılır. Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu. Romatizmal hastalıklar her yaşta ortaya çıkabilen, nedeni tam olarak belli olmayan, ancak genetik faktörlerle ilişkili olduğu bilinen, eklem ağrıları, hareket kısıtlılıkları ve ileri devrede şekil bozukluklarıyla seyreden sistemik hastalıklardır. Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyonun amaçları, ağrıyı azaltmak, eklemlerde oluşabilecek şekil ve hareket bozukluklarını önlemek, oluştu ise yeniden kazandırmak, fonksiyonel aktiviteyi geliştirmek, ağrı kesici ilaç gereksinimini azaltmak ve daha ağrısız ve bağımsız bir yaşam sağlamaktır. Bu amaçlarla ilaç tedavisinin yanı sıra mutlaka vücudun düzgün duruşuna yönelik eğitim verilir. Hastanın evresine uygun fizik tedavi ajanları, çeşitli egzersizler ve cihazlar uygulanır. Günlük yaşam aktivitelerini daha kolay yapabilmeleri için özel teknikler öğretilir ve bu amaçla geliştirilen aletleri kullanmaları önerilir. Gerekiyorsa hasta işe dönüş ve iş değiştirme ile ilgili eğitim alır. Ayrıca hasta hastanın kabullenmesi, hastalığı ile ilgili sorunlarla başa çıkması yönünde eğitilir. El rehabilitasyonu. El ve kolu ilgilendiren çeşitli romatizmal ve nörolojik hastalıklar, kaza veya travma sonucu oluşan yara, yanık, damar, sinir ve kas girişi yaralanmaları, kırık ve çıkık durumlarında, hatta tamamen kopan el veya kolun ameliyatla yeniden kazandırıldığı durumlarda, hastaların günlük yaşam aktivitelerine ve mesleki faaliyetlerine geri dönmelerini hızlandırmak amacıyla yapılan uygulamalardır. Koruyucu ve geleneksel tedavi sırasında ve cerrahi girişimler öncesi ve sonrasında, ani ve süren ağrı, şişme ve aşırı duyarlılığı azaltmak, yeni his duyu eğitimi vermek, yara iyileşmesini kolaylaştırmak, nebze dokusu oluşumunu azaltmak, kas kuvvetini arttırıp, hareket kısıtlılığını azaltarak ve adaptif yöntemler ve cihazlarla günlük yaşam becerilerini geliştirerek fonksiyonu arttırmak, işe dönüş öncesi hazırlık ve işe dönüşü hızlandırmak için uygun fizik tedavi yöntemleri, egzersizler ve cihazlar kullanılır. Eğitim programları düzenlenir. Kardiyopulmoner rehabilitasyon. Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon uygulamaları öncelikle sağlıklı kişilerin fiziksel uygunluklarını sürdürmek, kalp ve akciğer hastalıkları ile ilgili riskleri, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabetes mellitus, sigara kullanımı, sedanter yaşam azaltabilmek amacıyla uygulanır. Ayrıca, çeşitli kalp hastalıkları, aterosklerotik kalp hastalığı, damar sertliği, göğüs ağrısı, miyokard infarktüsü, kalp krizi, bypass ameliyatı veya revaskülerizasyon, anjiyografi yapılıp damar içine stent yerleştirilmesi, aritmi, kalp atışlarında düzensizlik, kalp kapak hastalığı, kalp pili takılması ve kalp yetersizliği durumlarında veya kalp yetersizliği nedeniyle kalp nakli için bekleyen veya kalp nakli yapılan hastalarda, akciğer hastalıklarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astma, kistik fibrosis, interstisyal akciğer hastalıkları, bronşiektazi, göğüs duvarı hastalıkları, diğer akciğer hastalıkları, sinir kas hastalıkları, kanser, akciğer, kalp ve karın bölgesini ilgilendiren cerrahi uygulamalarda ve yaşlı kişilerde uygulanır. Kardiyopulmoner rehabilitasyonun amaçları. Kardiyopulmoner risk faktörlerini azaltmak, güvenli bir egzersiz programı oluşturmak, kardiyopulmoner fonksiyonu geliştirmek, efor kapasitesini arttırmak, etkili solunumu öğretmek, akciğerlerdeki sekresyonları temizlemek, vücut duruşundaki bozuklukları önlemek ve gidermek, psikososyal olumsuz etkileri azaltarak yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amaçlarla kol, bacak ve solunum kaslarının kuvvet, endurans ve esnekliğinin artırılması için egzersiz eğitimi, bronşiyal drenaj teknikleri, gevşeme teknikleri, solunum egzersizleri, günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma teknikleri uygulanır. Hastaya hastalığına uygun yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, spor yapma, sigaradan kaçınma gibi ile ilgili eğitim verilir. Nörolojik rehabilitasyon, beyin damar hastalıkları, inme, multiple skleroz, Parkinson hastalığı, sinir yaralanmaları ve diğer sinir ve kas hastalıklarında ayrıntılı değerlendirmeden sonra hastalığa göre hastaya özel tedavi programları düzenlenir. Nörolojik rehabilitasyonun amaçları, komplikasyonları önlemek, kasları kuvvetlendirmek, spastisiteyi azaltmak, denge, koordinasyon, el fonksiyonları, düzgün duruş ve yürümeyi geliştirmek, solunum kapasitesini ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu kapsamda, geleneksel tedavinin yanı sıra çeşitli nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, denge ve koordinasyon egzersizleri, kas tonusunu düzenlemek, kas kuvvetini arttırma, spastisiteyi azaltma gibi ve oluşabilecek eklem hareket kısıtlılıklarını önlemek için egzersizler ve diğer fizik tedavi yöntemleri, farklı elektrik akımlarıyla yapılan elektriksel uyarılar, buz ve cihaz uygulamaları gibi uygulanır. Duyu bozukluğu varsa, yeni his duyu eğitimi verilir ve oluşabilecek kazaları önlemek için hasta ve ailesi bilinçlendirilir. İdrar torbası ve bağırsak problemlerine yönelik hasta ve aileye eğitim verilir. Gerekiyorsa baston, koltuk değneği veya tekerlekli sandalye kullanımı öğretilir. Duruma uygun çevre düzenlemesi yapılır. Hastalığa uyum stratejileri geliştirilir. Pediatrik rehabilitasyon. Çocukluk döneminde karşılaşılan serebral paralizi, brachial plexus, kolay dallar veren sinir kökü yaralanmaları, meningomyelosel, tortikolis, romatizmal hastalıklar, kalp, akciğer ve boşaltım sistemi ile ilgili hastalıklar, kanser, genetik ve metabolik bozukluklarla ilgili çeşitli hastalıklarda yapılan rehabilitasyon uygulamalarını kapsamaktadır. Bu alanda serebral paralizi rehabilitasyonu önemli bir yer alır. Doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir nedenle henüz gelişmemiş beynin hasar görmesi sonucu merkezi sinir sisteminde oluşan bozukluklar serebral paralizi, mental motor retardasyon olarak adlandırılır. Serebral paralizi gelişimsel bir bozukluktur. Beyin hasarı ilerleyici değildir. Fakat ortaya çıkan sorun ömür boyu devam eder. Oturma, emekleme, ayakta durma gibi motor gelişim aşamaları yavaşlamıştır. Kasın sürekli kaslı veya gevşek olması, anormal duruş ve hareket bozuklukları karşımıza çıkar. Ayrıca, duyu bozukluğu, işitme, konuşma ve görme bozuklukları, zeka geriliği, mental retardasyon ve davranış bozuklukları görülür. Serebral paralizide rehabilitasyonun amaçları. Çocuklarda görülen hareket bozukluklarını en aza indirmek, oluşabilecek kas iskelet sistemi bozukluklarını, duruş bozukluklarını önlemek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttırmak için yardımcı araç, gereç ve cihazların kullanımını sağlamak. Eğer görme, işitme, konuşma ve zeka problemleri varsa bunlarla ilgili sorunları en aza indirmek, aile eğitimi vermek ve çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermek, çocuğun yaşayacağı mekanların düzenlemesine yapmaktır. Bu amaçlarla nörogelişimsel tedavi yaklaşımları kapsamında yapılan çeşitli egzersizler, mental ve duyusal engeller yüzünden genellikle yetersiz olan iletişim kurma yeteneğini arttırmak için sesli ve renkli oyuncaklar ya da objelerin kullanılması, pozisyonlama teknikleri, koordinasyon bozukluklarına yönelik tedavi uygulamaları, manipülasyon ve mobilizasyon teknikleri, stabilizasyon egzersizleri, koruyucu rehabilitasyon uygulamaları yapılmakta, cihaz ve yürümeye yardımcı diğer araçların kullanımı sağlanmaktadır. Zeka, dil, konuşma ve görme bozuklukları olan çocukların eğitimi için özel eğitim programlarına katılımları sağlanmakta. Toplumla bütünleşmeleri yönünde kaynaştırma programları düzenlenmektedir. Sporcularda rehabilitasyon. Spor yaralanmaları vücudun tamamının veya bir bölgesinin normalden fazla dayanıklılık sınırlarının üstünde bir kuvvetle karşılaşması sonucunda meydana gelir. Bu tür yaralanmalar, spor yapanlar kadar, spor yapmayan kişilerde de ortaya çıkabilir. Ancak sporcularda kas iskelet sistemi ve kalp damar sisteminin fonksiyonlarının üst seviyede olması ve bu seviyenin devamlı korunması gerekir. Bu nedenle hızlı ve aktif bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır. Temel amaç, sporcunun yaralanma riskini minimale indirmek gayesiyle gerekli olan esneklik, kuvvet ve endüransı, dayanıklılığı içeren en mükemmel fiziksel uygunluk seviyesine getirmek için uygun antrenman ve egzersiz programı düzenleyerek maksimum performansa ulaştırmaktır. Spor yaralanmalarında rehabilitasyonun amacı ise enflamasyonu önlemek, ağrıyı gidermek, normal eklem hareket açıklığını korumak veya yeniden kazandırmak, kas kuvvet, esneklik ve dayanıklılığını, kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmak, spor branşına özgü becerileri geliştirmek ve yeniden spora dönüşü sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki yetersiz tedavi ve erken spora dönüş bir sonraki travmayı kolaylaştıran en önemli sebeptir. Yaralanmanın erken döneminde istirahat, buz ve kompresyon uygulanır. Yaralanan kısım yükseltilerek elevasyon, ağrı ve şişme önlenmeye çalışılır. Daha sonraki süreçte yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hastaya uygun egzersizler, farklı fizik tedavi ajanları, sıcak, soğuk, elektrik akım uygulamaları, cihazlar uygulanabilir. Rehabilitasyon programlarının sonunda kol veya bacakta İki taraf arasındaki kuvvet farkının %10 olduğu belirlendiğinde, sporcunun yeniden sahaya dönmesine izin verilebilir. Kanser rehabilitasyonu. Günümüzde erken tanı ve geliştirilen farklı tedavi seçenekleri sonucunda kanserli hastaların hayatta kalma süreleri artmıştır. Kanser artık süregen hastalıklar grubunda yer almaktadır. Kanserli hastalar birçok fiziksel ve ruhsal sorunla karşılaşmaktadır ve bunlar yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Hastanın her aşamasında tanı, tedavi, tedavi sonrası, nüks ve terminal dönem, rehabilitasyona gereksinimleri vardır. Rehabilitasyon uygulamaları hastanın kendinden veya tedavisinden kemoterapi, radyoterapi kaynaklanabilecek fiziksel, psikolojik ve mesleki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan tüm çabaları kapsamaktadır. Kanserli hastalarda ağrı, hareketsiz kalmanın çeşitli vücut sistemlerindeki komplikasyonları, osteoporoz, hareket kısıtlılıkları, dolaşım bozuklukları ve yorgunluk, psikososyal sorunlar, bilişsel bozukluklar, merkezi ve çevresel periferik, sinir sistemi tutulumu, kemik tutulumları, cerrahi tedavi veya radyasyondan sonra vücudun ilgili bölgesinde şişme, lenf ödem, yutma ve konuşma güçlüğü, seksüel problemler, beslenme problemleri, idrar torbası ve bağırsak sorunları en sık rastlanan özürlülük nedenleri arasındadır. Hastaya özel olarak planlanan, gerçekçi hedeflere sahip, hasta ve ailesinin aktif katılımını sağlayan, eğitim ve psikososyal danışma komponenti olan, birçok disiplinin birlikte yürüttüğü bir rehabilitasyon programı kanserli hastaların fonksiyonel yeteneklerini ve hayat kalitesini belirgin olarak artırmaktadır. Tedavi kapsamında ilaç uygulamalarına ek olarak ağrıyı azaltmak, bağışıklık sistemini ve kasları güçlendirmek, şişmeyi gidermek, fonksiyonel aktiviteyi ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaca göre ve kişiye özel egzersizler, masaj, bandajlama, manipülasyon, soğuk uygulamaları ve elektrik akımları uygulanır. Yardımcı cihaz ve yürüme eğitimleri ile bağımsızlık kazandırılmaya çalışılır. Ayrıca, psikososyal ve mesleki yaklaşımlarla hem fiziksel hem de psikososyal destekler sağlanmaktadır. Yanık rehabilitasyonu, yanık ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda HEPE ve http://www.acilevekrdim.com/acilbakim/deri.jpg Tebilenk deri ve deri altındaki dokularda meydana gelen yaralanmadır. Son yıllarda donanımlı yanık merkezlerinin artması, yeniden canlandırmadaki ilerlemeler, yara bakımı ve yamalama tekniklerindeki gelişmeler, yeni yapay deri kullanımı ve rehabilitasyon uygulamalarındaki gelişmelerle yanığa bağlı ölümler azalmış, hastaların yeniden topluma kazandırılması sağlanmıştır. Yanığa neden olan ajan, yanığın derinliği, etkilediği alanın genişliği, yanan vücut bölgesi, eller, ayaklar, yüz ve cinsel organlar, hastanın yaşı, çok genç ve yaşlı hastalar ve diğer hastalıkların varlığı, diyabet, kalp, süren böbrek hastalığı gibi duman soluması ve kırıkların olması tedavinin planlanmasında önemlidir. Yanık rehabilitasyonunun amacı, gelişebilecek komplikasyonları önlemek, eklem hareket kısıtlığını ve deformitelerini minimale indirmek, hareket kabiliyetini arttırmak, nebze dokusu oluşumunu kontrol etmek, estetik ve fonksiyonel kusurları en düşük seviyeye indirmek, mümkün olan en iyi fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak, hastanın mesleki ve rekreasyonel faaliyetlerini yeniden kazandırarak, en kısa sürede günlük yaşam aktivitelerini yapabilmelerini sağlamaktır. Hastaların çoğunda yara bakımı, ölü dokuların kesilmesi gibi girişimlerin yanı sıra, erken dönemde başlayan pozisyon verme, cihaz uygulamaları, basınç giysisi kullanımı, egzersizler, hidroterapi, suyun katı, sıvı ve gaz halinin tedavi amacıyla kullanılması, uygulamaları ve kendine bakım aktivitelerini içeren bir program sayesinde çok iyi sonuçlar elde edilebilir. Gerektiğinde yapılan cerrahi girişimler sonrasında da bu uygulamalara devam edilir. İşitme, konuşma ve görme bozukluklarında rehabilitasyonu, iletişim kurma biçimleri arasında en önemli olanı sözel iletişimdir. Bunun da temel elemanları işitme, ses, konuşma ve lisandır. Bu elemanlardan herhangi birisinde ortaya çıkabilecek bir sorun, kişinin yalnız çevresi ile iletişiminin bozulmasına neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendisi ile de hem organik hem de psikolojik sorunlar ortaya çıkartabilecek, düşünce, duygu, davranış ve ifadelerinde bozulmalar olabilecektir. İşitme yetersizliği, konuşma formasyonunun bozulmasına ve diğer insanlarla iletişimde sorunlara neden olmaktadır. Pek çok kişi işaret dilini öğrenmeye uğraşmaz. Dolayısıyla onların çevreyle iletişim kurmadaki güçlükleri psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilir. İşitme kaybı olan kişi başkasına nasıl sesleneceğini bilemediğinden ve konuşma güçlüğü nedeniyle bazen zeka geriliği olan bir kişi olarak yanlış değerlendirilebilir. İleri işitme kaybı olmayan insanlarda bile duyduklarının ve taklit ettiklerinin bozuk veya yetersiz olması sebebiyle konuşma bozukluğu olabilir. Doğuştan işitme kaybı olan birinin, sonradan işitme kaybı olan birine göre, iletişim bozukluğu daha fazla olacaktır. İşitme kaybı izolasyona neden olur ve işitme kaybı olan kişiler normal sosyal hayattan çekilmeye eğilimliyken, grup içinde daha cesur ve daha sosyaldirler. İşitme kayıplarının tedavisinde işitme cihazları veya cerrahi bir işlemle yerleştirilen elektrikli bir işitme protezi olan kohlear implantlar kullanılmaktadır. İşitme cihazı kullanmaya başlayan çocuk, mümkün olan en erken dönemde işitme kaybının tipi ve derecesine göre seçilecek bir özel eğitim programına dahil edilmelidir. Çünkü sadece işitme cihazının kullanımı, çocukların konuşmayı anlama ve ifade etme becerilerinin gelişimi için yeterli değildir. Cihaz yardımı ile sağlanan işitsel duyumların lisan gelişimine, özellikle konuşma yeteneğine yardımcı olabilmesi için özel eğitime ihtiyaç vardır. Konuşma bozukluğu, kişinin ağız yoluyla kendi kültürüne uygun sembolleri çıkartamama ve uygulayamama şeklinde tarif edilebilir. Konuşmayı sağlayan yapılardan herhangi birinde ortaya çıkabilecek bir problem konuşma bozukluğuna yol açar. Konuşma bozukluklarında rehabilitasyonun amacı, kişinin sahip olması gereken kültürel özelliklerini, kişiliğine uygun nitelikte ses ve semboller ile formüle edip, normal yöntemlerle her türlü ortamda ifade edebilecek şekilde restore etmek ve mevcut fonksiyonları maksimum düzeyde kullanılabilir hale getirerek normal kişilerle kaynaşmalarını sağlamaktır. İyi bir konuşma gelişimi için temel ilkeler: İşitme kaybının erken fark edilmesi, tanısının konması, uygun duyum cihazları, özel eğitim, normal dil gelişimi basamaklarının takibi, davranışçı tedavi, psikanalitik tedavi, nefes alıştırmaları, gevşeme teknikleri, konuşma tedavisi, konuşmanın yavaşlatılması, ses düzeyi kontrolü gibi uygun çevre oluşturulması, aile eğitimin başlaması ve kaynaştırmadır. Görme kaybı sadece gözü ilgilendirdiğinde ve tek bir duyu kaybı olduğunda, hastanın başka tıbbi bir problemi olmamakla birlikte, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız değildir. Psikososyal ve mesleki sorunları vardır. Dolayısıyla burada rehabilitasyonun temel amacı, tıbbi tedaviden çok, sosyal ve mesleki problemler üzerinde odaklaşmaktır. Ancak görme kaybı çok çeşitli hastalıkların sonucu ise, beyin omurilik yaralanması, şeker hastalığı gibi veya başka bir tıbbi problemin parçası ise, rehabilitasyon yaklaşımı geniş kapsamlı olmak zorundadır. Görme rehabilitasyonu kapsamında görme özürlülere güvenli ambulasyon ve yön bulma teknikleri öğretilir. Bağımsız fonksiyon görebilmeleri için özel günlük yaşam aktiviteleri ve cihazlı günlük yaşam aktiviteleri teknikleri konularında eğitim verilir. Ayrıca Braille alfabesi ile okuma ve yazma da öğretilir. Az görenlerde görmeyi artıran cihazların kullanımı sağlanır. Braille ve bilgisayar adaptasyonu ile okuma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılır. Görme özürlü kişinin ve ailesinin psikososyal sorunlarını gidermek için uğraşılır. Mesleki yetenekleri doğrultusunda eğitim, iş bulma ve işe yerleştirme konularında yardımcı olunur. Kadın sağlığında rehabilitasyon. Kadınlarda hamilelik döneminde bacaklarda dolaşı bozuklukları sık görülmekte ve vücut duruşundaki mekanik değişiklikler sırt ve bel ağrısına neden olmaktadır. Doğum eylemi sırasında olumsuz koşullarda doğum kanalı çevresindeki bazı sinir ve kaslar zedelenebilmekte. Daha sonraki dönemde genital bölgede ağrı, idrar ve dışkı kaçırma, genital organın dışarı sarkması, genital organ prolapsusu gibi sorunlar görülebilmektedir. Menopoz öncesi ve sonrası dönemde hormonal değişiklikler nedeniyle ateş basmaları, osteoporoz, depresyon, uyku bozuklukları, idrar kaçırma gibi sorunlar kadın sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yaşlı kadınlarda da idrar ve dışkı kaçırma, genital organ sarkması sık görülmektedir. Yine kadınlarda en sık rastlanan meme ve rahim ağzı kanserleri sonrası gelişen ilgili kol veya bacakta lenf dolaşımındaki bozukluk nedeniyle gelişen şişme, lenf ödem, günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu durumlarda duruma ve kişiye özel egzersizlerin yararlı etkileri olduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Bu nedenle hamilelikte bebeğin normal gelişimi, vücut mekanikleri ve düzgün duruşun korunması, bacaklarda dolaşımın düzenlenmesi ve doğum eylemi ile ilgili eğitim verilir. Doğum öncesi ve sonrası için egzersizler öğretilip bunların düzenli yapılması sağlanır. Daha ağrısız doğum için gevşeme ve solunum egzersizleri uygulanır. Meme ve rahim ağzı kanserleri, ateş basmaları, osteoporoz, obezite ve şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde uygun süre ve şiddette yapılan egzersizlerin çok önemli yararları vardır. İdrar ve dışkı kaçırma sorunlarında da idrar torbası ve genital organlara normal anatomik destek görevi yapan kasların pelvik taban kasları, kuvvet ve dayanıklılığını arttıran egzersizler, Kegel egzersizleri, elektrik uyarılar ve davranış tedavisi ile olumlu gelişmeler elde edilmektedir. Lenf ödemi olan kişilerde ise lenf drenaj masajı, egzersiz, bandaj uygulamaları ve cilt bakımı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Geriatrik rehabilitasyon. yaşlanma ile vücuda bir takım fizyolojik değişiklikler kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fizyolojik değişikliklere çeşitli hastalıkların eklenmesi yaşlı bireyde ağrı, aktivite kısıtlanması ve katılımda azalma gibi çok sayıda soruna neden olmaktadır ve yaşlı bireyin yaşam kalitesi bozulmaktadır. Yaşlı insanda yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmek için iyi planlanmış kapsamlı sağlık hizmetlerine, diğer bir ifade ile geriatrik rehabilitasyona gereksinim vardır. Geriatrik rehabilitasyon fizyolojik yaşlılığın ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi, hastalık veya özürlülüğün önlenmesi veya en aza indirilmesi ve yaşlıların günlük yaşantılarında fiziksel, psikososyal ve ekonomik yönden bağımsız hale getirilmeleri için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Yaşlılıkta en sık karşılaşılan sorunlar: bilişsel yetersizlik, ağrı, denge bozuklukları ve düşmeler, idrar kaçırma, depresyon, uyku bozukluğu, çeşitli enfeksiyonlar, kemik densitesinde azalma gibi sorunlardır. Rehabilitasyon programı kapsamında kas kuvvet ve dayanıklılığını, esnekliği, kardiyopulmoner fonksiyonu, kemik densitesini, dengeyi arttırmaya yönelik egzersizler uygulanır. Düzgün duruş, yürüme ve denge eğitimi verilir. Günlük yaşam aktivitelerindeki güçlükleri azaltmak için uygun metodlar ve yardımcı cihazların kullanılması öğretilir. Ev içinde düşmeleri ve oluşabilecek kazaları kırık gibi önlemek için aydınlatma ve kaygan olmayan taban döşemeleri ve uygun mobilyaların kullanımı yönünde düzenlemeler yapılır. Ambulasyonu sağlamak için yardımcı destek cihazlarının baston, koltuk değneği, yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanımı öğretilir. Sosyal aktivitelere katılımları sağlanır. Amputasyonda rehabilitasyon. Amputasyon, kaza ya da hastalık nedeniyle kol veya bacağın belli bir seviyeden kesilmesidir. Kesilen yerden geri kalan kol veya bacak kısmına güdük adı verilir. Amputasyon geçiren hastalarda rehabilitasyon ameliyat öncesinde başlar. Bu dönemde hasta yapılacak olan cerrahi girişim ve daha sonra uygulanacak rehabilitasyon programı konusunda bilgilendirilir. Ayrıntılı olarak muayene edilerek mevcut durumu ve ilave başka hastalıkları olup olmadığı belirlenir. Çünkü ilave hastalıklar güdük iyileşmesi ve protez, kesilen vücut kısmının yerine konulan yapay alet, uyumunu olumsuz etkileyecektir. Hastanın rehabilitasyon programına uyum potansiyelinin belirlenmesi için eklem hareket açıklığı, kas kuvveti ve duyu değerlendirilmesi yapılır ve fonksiyonel durum saptanır. Protez uygulamaları ve güdük bakımı konularında eğitim verilir. Ameliyat sonrası dönemde yapılacak tedavinin esas amaçları: yara iyileşmesi, ağrının ve şişliğin kontrolü, güdüğün düzgün şekillenmesi, kasların kuvvetini arttırmak, eklem hareket kısıtlılıklarını önlemektir. Bu amaçlarla egzersizler, bandajlama, elektriki akım uygulamaları ve manipülasyon gibi fizyoterapi yöntemleri kullanılır. Yara iyileşmesi tamamlandığında, hastaya protezini verimli şekilde kullanabilmesi için gerekli önerilerde bulunur ve geçici protez ile eğitimine başlanır. Bacak protezlerinde önce kısmi ağırlık, daha sonra tam ağırlık verilerek denge, ağırlık aktarma egzersizleri, ambulasyon aktiviteleri ve yürüme eğitimine devam edilir. Hem kol hem de bacak amputasyonlarında geçici protez tam gün kullanılabildiğinde ve güdükte şişlik tamamen kontrol altına alındığında kalıcı protez yapılarak kullanımına başlanır. Bu yolla hastaların günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olmaları ve ambulasyonları sağlanır. Psikososyal rehabilitasyon özür türü ne olursa olsun, özürlü insanların psikolojik durumları rehabilitasyon uygulamaları kapsamında ele alınmalıdır. Fiziksel, duyusal, algısal ve ruhsal fonksiyonlardaki bozukluklar ve süregelen hastalıklar özürlülerin topluma katılımını kısıtlamaktadır. Toplumsal destek sistemlerinin yetersizliği, toplumun dışlayıcı tutum ve davranışları da özürlü bireyin topluma eşit bireyler olarak katılmasını önlemektedir. Özürlü kişilerin özürleri nedeniyle oluşan duyguları şöyle sıralanabilir. Aşağılık duygusu. Her zaman olmamakla birlikte, fiziksel özürlülerin çoğunda bu duruma rastlanmaktadır. Bu kişiler, sakatlıklarını mutsuzluk kaynağı yapmakta, utanç, acıma ve bazen de acındırma, duygusal bir tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Özürlülük ikilemi. Özürlü, aslında kendisini normal bir kişi gibi kabul edilmesini istemesine rağmen, kendisinden özürlü insanlar gibi davranış beklendiğini düşünerek duygusal bir çatışma yaşar. Bu durumda psikososyal rehabilitasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Normal davranışları yüceltme, özürlü kişi, özürlü olmayan kişilerin davranışlarını en ideal olarak kabul ettiği için, kendisine bir hedef belirlerken sağlıklı bir insana uygun hedefler belirler. Sonuçta ulaşamadıkları ideal hedefleri nedeniyle, bu insanlar aşağılık ve suçluluk duygularına kapılırlar. Suçlanma. Fiziksel özürlü kişilerin normal standartlara uymayan davranışları ve fonksiyonlarını yerine getirirken karşılaştıkları güçlükler nedeniyle yetersizlik duygularına sahip olmak, özürlünün kişiliği için yıkıcı olmaya başlar. Böylece kendisinde suçluluk duygusu oluşarak diğer insanlardan saklanmak ister. Grup stereotipi davranışlar. Yapılan araştırmalara göre, bütün özürlü kişilerde hemen hemen aynı özellikler gözlenmektedir. Özürlü kişinin topluma uyum sağlamak için, özürünü saklamaya çalışması ve unutmak için çaba göstermesi, daha çok hatırlamasına sebep olmaktadır. Bu da fiziksel özüründen endişe duymasına ve özürünün hayatını yöneten ana kuvvet haline gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca, kalıcı belirtilerle süren ruhsal rahatsızlığı olan kişilerde duygusal ifade sorunları, düşünce fakirleşmesi ve irade eksikliği, aşırı ya da sapmış davranışlar, bağırma, soyunma, çevreye zarar verme, yineleyici hareketler ve toplumdan uzaklaşma gibi durumlar söz konusudur. Bunların yanı sıra, özürlülerin aileleri özürlü ilk yüz yüze geldiklerinde şok yaşamakta, daha sonra reddetme, suçluluk duyma, depresyon, hayal kırıklığı, utanma gibi duygular yaşamaktadırlar. Bu tür ruhsal sorunlara ek olarak, özürlüler ve ailelerinin kendileri ve çevre şartlarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunları bulunmaktadır. Psikososyal rehabilitasyon özürlülerin toplumda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak sosyal, mesleki, serbest zaman becerilerini keşfetmek ve geliştirmek için uygulanan bir programdır. Dikkat! Psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında özüre değil, kişiye odaklanılarak değişim, umut ve iyileşmeye olanak sağlayan bir yol izlenmektedir. Öncelikli amaç, hastaneye yatışları engellemek ve sosyal görevleri dengelemektir. Özürlünün, özüre karşı olan duyarlılığını azaltmak, stresler karşısındaki dayanıklılığını artırmak, sosyoekonomik koşullarına ve değerlerine uyum sağlayarak toplumda verimli hale gelmesi için gerekli olan değişimin yaratılması amacıyla, psikososyal rehabilitasyona da tıbbi rehabilitasyon kadar önem verilmelidir. Psikososyal rehabilitasyon programları, diğer rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte ele alınmalıdır. Psikososyal rehabilitasyonda, kişiye sıkıntı vermeyecek, ikincil özür oluşmasına yol açmayacak, günlük yaşamını etkilemeyecek şekilde uygun farmakolojik tedavinin seçimi ve sürdürülmesi, kişinin bireysel ve toplumsal yaşamını kolaylaştıracak, engelleri aşmasını sağlayacak şekilde becerilerle donanması, sosyal desteklerin, bağımsız yaşam ve toplumsal entegrasyonun, ulaşılabilirliğin ve yardımcı teknolojilerden yararlanarak fonksiyonların geliştirilmesi ilkeleri üzerine odaklanılır. 1. Özürlülere yönelik sosyal hizmet uygulamaları 3 boyutta yürütülür. 2. Özürlü bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları. 3. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları, özürlü bireyler ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları, özürlü bireyler ve aileleri ile sürdürülen çalışmalarda sosyal destek özellikle önem taşır. Sosyal destek, İnsanın stresli bir olaya egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını kolaylaştıran sosyal çevreden gelen bir geri bildirimdir. Özürlüler için gerekli olan sosyal desteği aile üyeleri, yakın arkadaşları ve meslek sahibi kişiler sağlar. Aileler, özürlülerin bağımsız yaşamalarında çok önemli rol oynar. Bazı aileler resmi bir destek almadan özürlünün bakımını sağlar. Bazıları ise dışarıdan yardımına ihtiyaç duyar. Sıra sizde 3 sosyal destek kimler tarafından sağlanır? Sıra sizde 3 yanıt özürlüler için gerekli olan sosyal desteği aile üyeleri, yakın arkadaşları ve meslek sahibi kişiler sağlar. Sosyal destek türleri: duygusal sosyal destek, bilgisayar sosyal destek ve elle tutulur sosyal destek olarak sıralanabilir. Bu destek türleri zaman zaman birbirini kapsayan nitelikleri taşır. Duygusal sosyal destek: özürlülerin sevildiklerini ve insan olarak değerli bulunduklarını hissetmelerine yol açan davranışları içerir. Hem özürlülerin hem de ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak ve onlara değer verildiğini hissettirmek açısından önemlidir. Özürlülerin ve ailelerinin üzüntülerini, sıkıntılarını uyumsuzluğa yol açmayacak biçimde yaşamaları için yardımcı olunur. Özürlülerin eksiklikleri, yetersizlikleri yerine başarıları ve yeterlilikleri üzerinde durulur. Özürlüler ile aile üyeleri arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması ve tanımlanması için yardımda bulunulur. Özürlülerin ve ailelerinin özrünü kabullenmeleri için çaba gösterilir. Bilgisayar sosyal destek: özürlü bireye kendine nasıl yardım edebileceği ve özürlü hakkında yeni bir görüş kazandırmayı ve benzeri amaçlar. Özürlülere ve ailelerine gereksinim duydukları bilgileri aktarmak için özürün psikososyal boyutları hakkında bilgi verilir. Özürlülük sonucu ortaya çıkan sıkıntılar ile başa çıkmakta kullanılacak teknikler hakkında bilgilendirilir. Özürlülerin bakımı, eğitimi ve rehabilitasyon hizmetleri ve benzeri hakkında bilgi verilir. Özürlülerin yaşamlarını kendi başına idare etmeleri için kendilerini yönetmek ve kendilerini savunma konularında gerekli bilgileri aktarılır. Özürlülerin ailelerine özürlüye karşı tutumlarının onun gelişimini nasıl etkileyeceği konusunda bilgi verilir. Elle tutulur sosyal destek: elle tutulur ya da araçsal sosyal destek hizmeti, eşya, alet, meta cinsinden yardımlar, ödünç para verme, çocuklara bakma, ev içindeki ve dışındaki hizmetleri üstlenme gibi yardımlardan oluşur. Bu tür destek daha çok aile üyeleri ve yakın arkadaşlar tarafından sağlanır. Elle tutulur sosyal destek kapsamı içinde sosyal yardım, sürekli ya da özel durumlarda karşılıksız yapılan aynı ve nakdi nitelikteki ekonomik yardımlardır. Aynı yardımlar, eşya, yiyecek, ilaç, protez, tekerlekli sandalye ve benzeri yardımları içerir. Nakdi yardımlar ise geçim parası şeklinde verilir. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları: özürlüler ve aileleri ile yapılan grup çalışmalarında da bazı sosyal destek türlerinden yararlanılır. Grup ortamında sosyal destek ve grup bağının oluşması, duyguların belirlenmesi ve ifade edilmesi, sosyal destek sistemlerinin harekete geçirilmesi ile sağlanır. Özürlüler ve ailelerinin katılımıyla kurulan çeşitli gruplar vardır. Bu gruplar: destek grupları, etkileşim grupları, eğitici gruplar ve toplumsallaşma gruplardır. Destek grupları, kendi kendine yardım grupları olarak da adlandırılan destek gruplarının üyeleri arasında karşılıklı güçlü bir destek esastır. Destek gruplarında çalışmaların amaçları, özürle baş edebilme kapasitesinin artırılması, özürlülük sonucu oluşan stres ve sosyal izolasyonun azaltılması, bir yere ait olma duygusunun sağlanması, benlik saygısı düzeyinin artırılması ve damgalanmış olma duygusunun azaltılmasıdır. Etkileşim grupları, her üyenin duygularını fark etmesi ve bu duyguların diğerleri üzerindeki etkilerini görmeleri amaçlanır. Bu gruplarda üyelerin kendilerini rahatlıkla ifade etmeleri, duygusal ifade biçimlerini geliştirmeleri ve kolaylaştırmaları için çaba gösterilir. Eğitici gruplar, konu ile ilgili uzmanlar tarafından grup üyelerine belli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Özürlülere ve ailelerine hastane, tıbbi personel, kaynaklar ve özürün etiyolojisi, gelişimi, bireysel ve sosyal yaşamdaki sonuçları, özürlülerin bakımı, eğitimi, aile planlaması, rehabilitasyon merkezleri, özürlü danışma merkezleri ve sosyal güvenlik hizmetlerine dair bilgiler verilir. Toplumsallaşma grupları. Bu grupların amacı, üyelerde kabul edilebilir tutum ve davranışlar geliştirmektir. Kendi kendine gelişimleri ve sosyal rolleriyle bütünleşmeleri için yardımcı olunur. Özürlülere yeni rollerine ya da değişen rollerine uyum sağlamaları için olanak tanınır. Özürlüler ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları. Özürlüler ve ailelerini de içine alan topluma yönelik çalışmaları içerir. Bu kapsamda, özürlülüğün nedenlerini önleyici çalışmalar yapılır ve bu konuda toplum ve kamu görevlileri bilinçlendirilir. Özürlüler ve aileleri, aktif bir yardımlaşma içinde bulunmaları ve bu amaçla dernek ve vakıf kurmaları için özendirilir. Özürlüler ve aileleri ile çalışmak isteyen gönüllü kişilere yönelik özel organizasyonlar geliştirilir ve yürütülür. Özürlülere yönelik yanlış anlayış ve ön yargıların değiştirilmesine yönelik toplantılar düzenlenir, broşürler hazırlanır, basın ve kitle iletişim araçları harekete geçirilir. Özürlülerin boş zamanlarını değerlendirici etkinlikler oluşturulur ve özel spor karşılaşmaları düzenlenir. Özürlülük alanında araştırmalar yapılarak bu araştırmaların sonuçları ilgili hizmet birimlerine bildirilir. Bu yolla hizmet birimlerinin politikaları etkilenmeye çalışılır. Özürlülere yönelik yasal düzenlemelerin yapılması konusunda kamuoyu oluşturulur ve ilgili kamu kuruluşlarının dikkatine sunulur. Özürlülere kolaylık sağlayan bir toplum ortamı oluşturulması için sosyal planlama görevleri yürütülür. Özürlüler ve aileleri için uzun süreli hizmet ve desteğin planlanması ve koordinasyonunda yardımcı olunur. Özürlüler ve aileleri, vatandaşlık hakları ile ilgili sorunlarında kendi haklarının savunucusu olmaları ve ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için eğitilirler. Özürlülerin yararlandıkları kuruluşların kendilerine ve ailelerine tanıtımı için toplantılar düzenlenir. Özürlülerin bilgi ve becerileri ile uyumlu işler bulabilmeleri için çeşitli iş araştırmaları yapılır ve işverenler bilgilendirilir. Mesleki rehabilitasyon toplumumuzda insanın kişiliği, sosyal durumu, kendini değerli hissetmesi genellikle mesleğine dayanmaktadır. Özürlü kişiler ise çoğunlukla mesleki becerilerini ve mesleklerini kaybetmiş, durumlarına uygun iş bulabilme olanakları önemli ölçüde azalmış kişilerdir. Bu durum sosyal ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Özürlü bir kişinin iş sorununun çözülmesinde tıbbi, psikososyal ve mesleki rehabilitasyona gereksinim vardır. Mesleki rehabilitasyon, özürlü bir kişinin mesleki danışmanlık, mesleki eğitim ve uygun iş alanının seçilerek işe yerleştirilmesi ve ardından özürlünün işe tam adaptasyon sağlayana kadar gözlenmesi hizmetlerini sunmaktadır. Dikkat, önemli olan, özürlü kişilerin de sağlamlar kadar kişisel ilgilerine uygun bir iş bulmalarıdır. Böylece kişinin kendini kanıtlayacak şekilde daha verimli ve sürekli çalışması sağlanabilir. Mesleki rehabilitasyon süreci, değerlendirme, iş arama becerileri eğitimi, İş analizi, işe yerleştirme ve iş takibini içermektedir. Bu süreç doğrultusunda her özürlü için hazırlanacak bireysel planın amaçları, tıbbi değerlendirme ve bununla ilişkili olarak gerekirse tıbbi tedavi, özürlünün eğitimini sürdürmek, mesleki okullarda veya iş başında eğitim ve işe yerleştirmektir. Bu planda uzun dönem mesleki rehabilitasyon hedefleri ve amaçları, sağlanacak hizmetler, hizmetler için gerekli parasal destek, danışman ve özürlünün sorumlulukları, değerlendirme sürecinde yapılacak ölçümler ve işlemler belirlenmelidir. Başarılı bir mesleki rehabilitasyon için özürlü kişi işe yönlendirilmeden önce, kişisel özellikleri ve çevresi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Değerlendirme, tüm disiplinlerle ilişkili olarak, öncelikle tıbbi kayıtlardan elde edilen veriler, iş ve eğitim öyküsü gibi rehabilitasyon ekibinin raporlarını içermelidir. Yetenek, beceri, ilgi alanları, eğitim ve fiziksel kapasite gibi bazı kişisel özellikler, özürlünün işe yerleştirilmesinde önemlidir. Psikolojik değerlendirme bireyin öğrenme yetenekleri, zorluklarla başa çıkma becerileri ve kişisel özelliklerine ilişkin yararlı bilgi sağlayabilirken, mesleki değerlendirme işe bağlı davranışları, yetenekleri ve ilgi alanlarını tanımlar. İşe yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörler. İş arayan kişinin özürlünün türü, yetenek ve becerileri, kişilik özellikleri, fonksiyonel durumu, eğitim durumu, daha önceki mesleği, piyasa koşullarıdır. Diğer değişkenlerin ise, iş motivasyonu, toplumsal entegrasyon, bağımsız araba kullanma, bağımsız yaşam ve yaşam memnuniyeti olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, özürlü kişinin yaşı, iş tecrübesi, daha önce yapılan işlerin niteliği ve niceliği, ailenin davranış ve inançları da mesleki rehabilitasyonda önemlidir. Yetenek, doğuştan bazı işleri yapmaya yatkın olmaktır. Beceri ise eğitim ve uygulama ile kazanılır. Becerilerin geliştirilmesinde yeteneklerin etkisi vardır. Yetenekli kişiler yeni bir işte daha hızlı beceri kazandıkları gibi, o işi diğerlerinden daha da iyi yapabilirler. Özür genellikle becerinin kaybına neden olur. Sağlam kalan becerilerin kullanılmasını engelleyebilir. Okuma, yazma ve konuşma gibi yüksek entelektüel beceriler, özürlü kişinin iş bulmasını daha kolaylaştırır. İyi eğitim görmüş ve meslekleri olan kişiler, daha kolay iş bulabilirler. Bu nedenle, eğitim çağındaki özürlülerin eğitimine de en az sağlıklılar kadar önem verilmeli ve imkanlar sağlanmalıdır. Özürlü kişinin iş bulmasını etkileyen önemli diğer bir unsur da fonksiyonel kapasitedir. Kişinin, belirli işlerin gerektirdiği fiziksel aktiviteyi gösterip gösteremeyeceğini saptamak için fonksiyonel değerlendirme yapılmalıdır. Fonksiyonel becerilerin birçoğu iş başında gözlenerek ölçülebilir. Kavrama, kaldırma kuvveti gibi fonksiyonel kapasiteyi ölçmek için geliştirilmiş çeşitli sistemler bulunmaktadır. Farklı ölçüm yöntemlerinin kullanılmasıyla daha doğru verilerin elde edilmesi mümkün olabilir. Mesleki değerlendirme kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranır. Önceki mesleğine geri dönebilir mi? İş uyarlamaları ve yardımcı teknoloji ile önceki mesleğine geri dönebilir mi? Hangi becerileri diğer bir mesleğe aktarılabilir? Başarılı bir şekilde işe yerleştirilmesi için hangi eğitim veya hizmetler yardımcı olabilir? Özür iş değişimini gerektirir veya iş seçimini sınırlandırırsa, yeniden özel eğitim verilebilir. Fakat mesleki rehabilitasyonun amacı, kişiyi mümkün olduğu kadar erken dönemde üretken hale getirebilmektir. Bu nedenle değerlendirme sırasında, özürlü kişinin önceki işinden, yeni işine aktarılabilecek beceriler araştırılmalıdır. Eğer kişinin sahip olduğu beceriler farklı bir çevrede tekrar düzenlenerek yeni bir meslek yaratılamıyorsa, yeniden mesleki eğitim için zaman ve para gereklidir. Bu veriler doğrultusunda özürlü kişinin çalışma kapasitesini arttırıcı yönde fiziksel ve mesleki eğitim verilir. Özürlülerin mesleki eğitimleri sırasında 3 konu üzerinde durulmalıdır. Özürlünün ekonomik geleceğini sağlayacak, zevkle çalışabileceği bir mesleği kendisinin seçmesi. Özürlü için verilecek mesleki eğitimin mümkünse eski işe ya da ona yakın işlere yönelik olması, mesleki eğitimde özürlülerin özürlü olmayan kişiler kadar verimli olmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması. Bu arada, bir taraftan özürlü kişi değerlendirilirken, diğer taraftan da iş analizleri yapılmalıdır. İşi yapmak için gerekli olan beceri ve fonksiyonlar, çalışma ortamındaki çevre koşulları, grup çalışmasının mı yoksa bireysel çalışmanın mı gerekli olduğu belirlenmelidir. Tüm bu değerlendirmeler sonunda, özürlük işinin özellikleri ve iş için gerekli olan özellikler arasında bir uyum sağlanmaya çalışılır. Bu şekilde sürdürülen mesleki rehabilitasyon programlarında girişimlerin zamanlaması iyi yapılmalıdır. Özürlünün henüz sakatlığını ve bunun getirdiği psikososyal ve mesleki kısıtlamaları anlamasına zaman bırakmadan başlatılan mesleki rehabilitasyon birçok sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, özürlü kişinin işe hazır olması beklenmelidir. Bazı hastalık durumlarında, kişinin performansında hastalıkla ilişkili olarak gün içinde olabilecek değişiklikler işi engelleyebilir veya aksamasına neden olabilir. Bu nedenle hastanın kontrolünün sağlanması önemlidir. Ayrıca, iş istekleri ve iş planlamada direnç ve dayanıklılık göz önünde bulundurulmalıdır. Motivasyon, kendine güven, kişiler arası ilişkiler, sorunlarla başa çıkma ve işe ilişkin gerçekçi beklentiler gibi psikolojik faktörleri de içeren destek sistemleri işe yerleştirmedeki başarı için önemlidir. İş yerine ulaşımdaki güçlük de iş başarısını etkileyen bir başka durumdur. Özürlü iş aramak istediğinde, iş başvuruları için gerekli olacak becerileri geliştirilmelidir. Bu kapsamda, meslek danışmanının belirlenmesi ve izlenmesi, varsa iş deneyimlerini de içeren özgeçmiş yazımı, başvuru ve görüşme becerileri ile ilgili eğitim gerekli olabilir. Kişi bir işe kendi kendine yerleşebildiği gibi, tüm sorumluluğu danışmanın üstlenmesi yoluyla da yerleşebilir. Meslek danışmanının başlıca görevi, özürlünün işe yerleştirilmesi için bireysel bir plan hazırlamak ve bunun uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda özürlünün iş arama becerilerini geliştirmek için iş görüşmelerinde tutunacağı tavır ve davranışlar, bireysel ve sakatlıkla ilgili sorulara nasıl yanıt vermesi gerektiği, yasal haklarının neler olduğu konularında ders verir. Gerektiğinde özürlünün iş ile ilgili eğitim almasını sağlar. İş analizinde, işin kaldırma, kavrama, ayakta durma, yürüme, oturma, eğilme, yükseğe uzanma, konuşma, duyma, yazma ve okuma gibi fiziksel gereksinimleri incelenir. Özürlü kişinin bilişsel fonksiyonları değerlendirilerek, bu fonksiyonlarda kısıtlılığı olan kişiler için işin yoğunluğu ve işin bilişsel özellikleri, bellek, akıl yürütme, problem çözme gibi belirlenir. İş alanına park etme, tuvalet, kafeterya ve diğer birimlere ulaşma gibi iş çevresi ile ilgili değerlendirmeler de iş analizi kapsamında yapılmalıdır. Ayrıca, iş analizinde ekonomik getirimler, mesleki güvenlik ve sağlık standartları, işverenin gereksinimleri, iş uygulamaları ve örgütsel yapılanma göz önünde bulundurulur. İşe uyum düzenlemeleri, işverenle işbirliği içinde yapılabilir. Bu kapsamda, İş yerlerinde aletlerin malzemelerin özürlü şiddetlendirmek yerine azaltıcı yönde kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılır. Özürlünün çalışabilmesini kolaylaştıracak yüksekliği ayarlanabilir. Masa ve sandalye, çekmeceler, ulaşılabilirliği ve kavramayı kolaylaştıran araçlar, hareket eden iş yeri malzemeleri, ses düzenekleri, büyük düğmeli aletlerin temini, zorunlu görevlerin değiştirilerek işin yeniden yapılandırılması, kişisel bakım için yardımcıya izin verilmesi işe uyumu artırır. Teknoloji, eğitim alma ve iş bulabilmede önemli bir araçtır. Ayrıca, fonksiyon kaybını telafi etmede yardımcı olur ve fiziksel ve psikolojik bağımsızlığı artırarak engellerin kaldırılmasında anahtar rol oynar. İş takibi, işe yerleştirme sürecinde önemli bir basamaktır. Özürlünün iş performansı ve iş ilişkileri ile ilgili problemleri belirlenerek, bu problemlerin çözümünde yardımcı olunmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kişi uygun işe yerleştirildikten sonra bu işte başarılı olana kadar izlenmelidir. Sıra sizde 4 mesleki rehabilitasyon uygulamaları hangi hizmetleri sunmaktadır? Sıra sizde 4 yanıt mesleki rehabilitasyon. Özürlü kişinin mesleki danışmanlık, mesleki eğitim ve uygun iş alanının seçilerek işe yerleştirilmesi ve ardından özürlünün işe tam adaptasyon sağlayana kadar gözlenmesi hizmetlerini sunmaktadır. Toplum temelli rehabilitasyon Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir rehabilitasyon yaklaşımı olarak ortaya konan ve sosyal modele dayanan toplum temelli rehabilitasyon, özürlü kişileri toplumsal düzeyde ele alarak onların rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve fırsat eşitliğini sağlayan bir stratejidir. Uygun sağlık, eğitim, mesleki ve sosyal hizmet altyapısını kurmak amacıyla özürlülerin, ailelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasını gerektirir. Toplum temelli rehabilitasyon, birçok disiplin ve sektörün çabalarıyla toplumda temel hizmetlere ulaşmakta güçlük çeken bireylere ulaşmanın alternatifi veya tamamlayıcısı olan bir uygulamadır. Özürlülerin toplumda eşit haklardan yararlanmaları, bağımsız yaşamaları için ve aileleri ile birlikte yaşam kalitelerini arttırarak onları topluma kazandırmak amacıyla mevcut kaynakları harekete geçirmeyi, çevre ve toplumun uygun şekilde düzenlenmesini ve toplumda davranış değişiklikleri oluşturmayı hedeflemektedir. Özürlülüğün önlenmesi amacıyla, özüre neden olan risk faktörlerinin engellenmesi veya azaltılması temel hedeflerden biridir. Bu amaçla düzenli olarak toplum taramaları yapılmalıdır. Ayrıca, özürün erken dönemde tespiti ve etkilerinin azaltılabilmesi için önlemler alınmasıdır. Toplum ev, iş ve trafik kazalarının önlenmesi ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi konularında eğitilmeli ve teşvik edilmelidir. Ayrıca, özürlü kişiler her aşamada kendi kararlarını vermeleri yönünde teşvik edilmeli ve rehabilitasyon programlarına katılımları sağlanmalıdır. fonksiyonel kısıtlamaların etkilerini en aza indirmek veya gidermek için toplumda profesyonel kişiler tam donanımlı ve kullanılır servisler olmayabilir. Toplum temelli rehabilitasyon çalışanları bu alanlarda birincil rehabilitasyon programları uygulamak üzere eğitilebilir. Gelişmiş ülkelerdeki gibi, özürlülerin fonksiyonel ve ekonomik bağımsızlıkları, onlara toplumda eşit haklar sağlamamıştır. Bu nedenle, toplum temelli rehabilitasyon programlarında eğitim, meslek öğretme, sosyal rehabilitasyon ve korunma gibi konulara da yer verilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda, özürlüler fırsat eşitliği çerçevesinde ve yaşamları boyunca her türlü olanakları ve eğitim fırsatlarını en iyi biçimde kullanabileceklerinin bilincinde olmalıdırlar. Profesyonel hizmetlerin erişilebilir ya da mevcut olmadığı topluluklarda toplum temelli rehabilitasyon çalışanları eğitilerek, temel eğitim hizmetlerinin verilmesinde görevlendirilmelidir. Ayrıca, özürlülerin kentsel ve kırsal kesimde yerel özellikler gözetilerek, küçük ve büyük ölçekli gelir getirici çalışma olanaklarına ulaşabilmeleri, gerekirse bu amaçla bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla eğitimleri sağlanmalıdır. Rehabilitasyon programlarının uygulanmasında oluşan önemli bir diğer değişiklik de, bireyin fonksiyonel yeteneklerinin korunması veya tekrar kazandırılmasına ek olarak, toplumun özürlülere karşı yaklaşımlarının ve çevresel faktörlerin de yeniden düzenlenmesidir. Bu amaçla, özürlülerle etkileşim içinde bulunan insanlar, özürlülere karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri ve özürlünün topluma entegrasyonunun sağlanması yönünde eğitilirler. Program çerçevesinde, bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan özürlülerin bakımlarını sağlayacak kimsenin olmaması durumunda, uzun süreli bakımları sağlanmalıdır. Aile bireylerinin çalışması durumunda ise, günlük bakım kolaylıkları sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra, toplum kadar, fiziksel çevrenin de özürlüye uyumlu hale getirilmesinin gerekli olduğu görülmüştür. Toplumsal yaşamın her alanında özürlülerin karşılaşabilecekleri engellerin ortadan kaldırılması yönünde düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Özürlünün tekerlekli sandalyesi ile kolayca geçebileceği genişlikte kapılar, asansörler, uygun yükseklikte tuvalet ve lavabolar, merdiven yerine rampaların kullanımı gibi değişiklikler, ulaşım araçlarının özürlülere uygun donanımı, yollarda görme engellilere yönelik yol takibini sağlayan şeritlerin ve sesli uyarıların kullanılması, park yerlerinde özürlüler için geniş park alanına yer verilmesi bu düzenlemeler kapsamındaki örneklerdir. Toplum temelli rehabilitasyonda programların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden toplum sorumludur. Böylece üyeler arasında sürekli bir etkileşim ve iletişim söz konusudur. Dolayısıyla rehabilitasyon uygulamalarına bir toplumu bilinçlendirme yaklaşımı eklenmiştir. Özet rehabilitasyon, fizyolojik veya anatomik yetersizlikleri veya çevreye uyum sorunu olan kişinin fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve eğitimle ilgili potansiyelini en üst düzeye çıkarma olarak tanımlanmaktadır. Kişinin yaşamın tüm alanlarına katılımını sağlamak ve fonksiyonları engelleyecek tüm durumları veya engellemiş tüm fonksiyonları düzeltmek için eğitim ve deneyime sahip, farklı alanlarda çalışan uzmanlar tarafından yapılan çabaların tümünü kapsamaktadır. Bozukluk yetersizlik. Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle vücut yapısı ve fonksiyonlarında anlamlı sapma ya da kayıp olarak tanımlanmaktadır ve organ seviyesinde bozuklukları kapsamaktadır. Özürlülük, yetimi, sakatlık, aktivite limitasyonu, bozukluk nedeniyle kişisel seviyede fonksiyonel aktivitenin sınırlanmasını ve katılımın kısıtlanmasını ifade eder. Engellilik katılım kısıtlılığı toplumsal düzeyde ortaya çıkar. Bozukluk ya da özür nedeniyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak normal rolün yerine getirilememesi, kısıtlanması olarak açıklanır. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, birey için beklenen, istenen fiziksel, sosyal ve emosyonel iyilik halinin medikal bir durumdan ne derece etkilendiğini ifade etmektedir. Hastanın ve tedavisinin hasta üzerindeki etkilerinin yine hasta açısından değerlendirilmesidir. Özürler nedenlerine göre fiziksel özürler, duyusal özürler, algısal ve ruhsal bozukluklar nedeniyle oluşan özürler, süren hastalıklar nedeniyle oluşan özürler olarak sınıflandırılabilir. Doğuştan veya sonradan kazanılan özürlerin birçoğu önlenebilir. Sönün ölçütlerine göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun %10'unun, gelişmekte olan ülkelerde ise %12'sinin özürlü olduğu kabul edilmektedir. Özürlü kişilerin rehabilitasyonu ve bu doğrultuda haklar elde edilmesine yönelik girişimler kapsamında medikal ve sosyal modeller benimsenmiş. Özürlü kişilerin haklarının korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası öneme sahip Birleşmiş Milletler özürlü kişilerin hakları beyannamesi ilan edilmiştir. Rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi, mesleki ve psikososyal rehabilitasyon alanlarında uygulanır. Bunlar birbirlerinden ayrı ayrı düşünülemezler ve her zaman birbirlerini tamamlarlar. Tıbbi rehabilitasyon, özürün önlenmesi ve özürlünün sağlık ve fonksiyonelliğinin birçok disiplinlerin katılımı ve disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasıdır. Psikososyal rehabilitasyon özürlülerin toplumda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak sosyal, mesleki, serbest zaman becerilerini keşfetmek ve geliştirmek için uygulanan bir programdır. Mesleki rehabilitasyon, özürlü bir kişinin mesleki danışmanlık, mesleki eğitim ve uygun iş alanının seçilerek işe yerleştirilmesi ve ardından işe tam adaptasyon sağlayana kadar gözlenmesi hizmetlerini sunmaktadır. toplum temelli rehabilitasyon, özürlü kişileri toplumsal düzeyde ele alarak onların rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve fırsat eşitliğini sağlayan, toplumun özürlülere karşı yaklaşımlarını ve çevresel faktörleri de yeniden düzenleyen bir stratejidir. Kendimizi sınayalım. Soru 1: İşlevsellik. Yetimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması ile ilgili aşağıda yanlış olanı işaretleyiniz. Soru 1: A seçeneği sadece özürlüler için kullanılır. Soru 1: B seçeneği özürlülük bireysel alanda değerlendirilir. Soru 1: C seçeneği özürlülük sosyal alanda değerlendirilir. Soru 1'de seçeneği engellilik, katılım kısıtlılığı olarak ifade edilir. Soru 1: E seçeneği insanın biyopsikososyal bir model olduğu düşünülür. Soru 1'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise tanımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2: Aşağıda yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. Soru 2: A seçeneği bozukluk, yetersizlik olarak da ifade edilir. Soru 2: B seçeneği özürlülük, aktivite limitasyonu olarak da ifade edilir. Soru 2: C seçeneği engellik toplumsal düzeyde ortaya çıkar. Soru 2'de seçeneği sağlıkla ilgili yaşam kalitesi tek yönlüdür. Soru 2'e seçeneği yetersizlik organ seviyesindeki bozukluktur. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise tanımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3: Aşağıdakilerin hangisi doğum sonrasında kazanılan özürlülük nedeni değildir? Soru 3: A seçeneği iş kazaları. Soru 3: B seçeneği deprem. Soru 3: C seçeneği genetik bozukluklar. Soru 3: D seçeneği ev kazaları. Soru 3: E seçeneği süren hastalık düzeltilebilir. Soru 3'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise özürlülüğün nedenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir? Soru 4: A seçeneği yaşam kalitesini arttırmak. Soru 4: B seçeneği toplumsal katılımı kısıtlamak. Soru 4: C seçeneği fonksiyonel kapasiteyi arttırmak. Soru 4: D seçeneği risk faktörlerini azaltmak. Soru 4: E seçeneği hareket kısıtlılıklarını önlemek. Soru 4'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise tıbbi rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5: Aşağıda yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. Soru 5: A seçeneği psikososyal rehabilitasyon sosyal görevleri dengeler. Soru 5: B seçeneği destek gruplarında benlik saygısı geliştirilir. Soru 5: C seçeneği mesleki ve psikososyal rehabilitasyon ayrı ayrı uygulanır. Soru 5: D seçeneği bilgisayar sosyal destekte özür hakkında bilgi verilir. Soru 5: E seçeneği nakdi yardımlar, geçim parası şeklinde verilir. Soru 5'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise psikososyal rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi işe yerleştirmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir? Soru 6A seçeneği özürün türü, soru 6B seçeneği yaş, soru 6C seçeneği meslek, soru 6D seçeneği kişilik özellikleri, soru 6E seçeneği beslenme. Soru 6'nın doğru yanıtı E yanıtımız. Yanlış ise meslek. Rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi sporcularda rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir? Soru 7. A seçeneği ağrıyı azaltmak. Soru 7. B seçeneği esnekliği azaltmak. Soru 7. C seçeneği yaralanma riskini azaltmak. Soru 7. D seçeneği kuvveti arttırmak. Soru 7. E seçeneği hareket kısıtlılığını önlemek. Soru 7'nin doğru yanıtı B yanıtımız. Yanlış ise tıbbi rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıda yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. Düzenli yapılan egzersizler. Soru 8A seçeneği kanser riskini azaltır. Soru 8B seçeneği obeziteyi önler. Soru 8C seçeneği solunum kapasitesini azaltır. Soru 8D seçeneği dolaşı bozukluklarını önler. Soru 8E seçeneği şeker hastalığı riskini azaltır. Soru 8'in doğru yanıtı C yanıtımız. Yanlış ise tıbbi rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. İş analizinde aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez? Soru 9A seçeneği işin bilişsel özellikleri. Soru 9B seçeneği ekonomik getirimler. Soru 9C seçeneği yara iyileşmesi. Soru 9D seçeneği işverenin gereksinimleri. Soru 9E seçeneği işin fiziksel gereksinimleri. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise meslek rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir? Soru 10A seçeneği özürün erken dönemde tespiti. Soru 10B seçeneği sosyal hizmet altyapısını kurmak. Soru 10C seçeneği mevcut kaynakları harekete geçirmek. Soru 10D seçeneği toplumda davranış değişiklikleri oluşturmak. Soru 10E seçeneği özürlüğü toplumdan uzaklaştırmak. Soru 10'un doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise toplum temelli rehabilitasyon konusunu yeniden gözden geçiriniz.